Ayrım 12. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 122. 11. Paul Robeson politik olarak saf ve Sovyet komünizmi yeterince eleştirmediği için toylukla suçlanmıştı. Ama bir yazar ve eleştirmen olan Eric Bentley'in kaleminden şunlar çıkacaktır. Amerikan yapılanmasına bir insanın nasıl kişiliksiz yapılabileceğini görme fırsatı veren politik bir aktivist olan Paul Robeson'dır. Onun Marksizm ile sivil hakları karıştırıyor olduğu defalarca tekrarlanmıştır. Ama bugün Robeson'ın yaptığı karıştırma ileri görüşlülük ve doğru bir tavır olarak değerlendirilmekte. Eric Bentley idi. 30 Years of Treason, The Viking Press Inc., New York, 1973, sayfa 768-769. Paul'ün görüşleri özellikle Asyalı olmak üzere ne Sovyet ne de Amerikan uygulamasını tamamen kabul eden 3. Dünya görüşüyle benzerdi. Onlar her iki sistemin de iyi yanlarını birleştirmeyi tercih ediyorlardı. Paul, Sovyet rejiminin politik ideolojisinden çok ırksal eşitlik prensibi ile ilgiliydi. Eric Bentley'e göre Paul'ün karıştırdığı nokta Marx ve Stalin'in tanımlanmasındaydı. Fakat bu karışıklık Paul'ün kişisel tuhaflığından çok o zamanlar dünya çapındaki komünist hareketin bir yanlışıydı. Adı geçen eser, sayfa 769. Paul, insanlığın manevi prensiplerini uygulayarak ezilmiş toplumların tarihini değiştirebileceğine inanıyordu. Sözünü dinletmeye yetecek kadar ünlü olan Paul, mümkün olan tüm araçlarla ırkçılığa karşı savaşması gerektiğini hissediyordu. Bir siyah olarak Paul'e göre gerçek demokrasinin ana amacı eşitlikti ve bu uğurda savaşmak ülkesinin komünizm korkusundan daha gerçekçi görünüyordu. Güçlü hükümetleri kendisine karşı harekete geçirebilecek herhangi bir söz ya da şarkıdan asla geri adım atmayacaktı. O her zaman onunla aynı fikirde olmasalar da onun üstün kişiliği ve ilahi güce sahip sesi karşısında büyülenmiş olan binlercesi kalmalıydı. 1949 Avrupa turnesinde derinden sevdiği Rus insanını tekrar görmek ümidiyle Rusya'ya da gitti. Onun Sovyet görüşü aynı kalmıştı. Irksal ön yargıdan kendisini sıyırmış bir ulus. Mayıs sonunda Varşova ve Prag'da konserler verdi. İkinci Dünya Savaşı boyunca binlerce Yahudinin Nazilerce yakalanıp açlığa terk edilip sonra da yok edildiği Polonya'da savaştan arta kalanları ziyaret etti. Yahudi kardeşliğinin bir sembolü olarak Nazi toplama kamplarında bölünüp zapt edilmekten çok ölüme karşı savaşmışlardı. Paul, getto'nun ardında bıraktığı harabe karşısında donup kalmıştı. Ayaklarının altında Yahudi hayatından arta kalan parça ve bölüntüler yatıyordu. Varşova gettosunun hayaleti onu derinden etkilemişti. Erkek, kadın ve çocukların sadece inançları yüzünden öldürülmeleri söz söylenemez, akıl almaz, korkunç bir terördü. Bu tekrarlanabilir miydi? Siyahlara karşı gördüklerini ve insan hayatının ucuzluğunu hiç unutmadı. Varşova'dan sonra 12 yıldır ziyaret etmediği Moskova'ya gitti. Araya savaş girmişti ve onun olmadığı yıllar bir nesil ederdi. İnsanlar dışında her şey değişmişti. 3 konser verdi ve atalarının siyah olduğu söylenen Pushkin'in 150. doğum yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Olman River'ı sözlerinde yaptığı barış ve özgürlük için ölürüm değişikliği ile söyledi. Daha önce hiçbir Amerikalıya gösterilmemiş bir ilgi topladı ve hemen hemen tüm Moskova gazeteleri onunla röportaj yaptı. Pravda gazetesi İki Dünya başlıklı bir dizi makale yayınladı. İlk makale 1934 yılında yaptığı Sovyetler Birliği yolculuğunu anlatıyordu ve şu yazılmıştı. Sevgili okuyucular, ülkeniz benim ikinci vatanımdır. The New York Times, 15 Haziran 1949, sayfa 6. Ama bu mutlu ziyaretin sonu gelecekti. Turne bitti ve Paul 16 Haziran'da evine döndü. The New York Times onu Sovyet sempatizanı bariton olarak tanımlıyordu. LaGuardia Havaalanı'na ulaştığında Komünist Parti üyelerinin yargılanmasını bir çeşit iç faşizm olarak nitelendirecekti. Adı geçen eser 17 Haziran 1949, sayfa 3. Time ayrıca onu açıkça söylediği şu sözlerle siyah bariton olarak ifşa ediyordu. Doğu Avrupa demokrasilerinde insanlar mutlu, şarkı söylüyor ve barış için çalışıyorlar. Oysa ben bir polis gücüyle karşılaşıyorum. Time dergisi, 27 Haziran 1949, sayfa 36. Time, Paul'ün altı üniformalı polis tarafından kuşatıldığını gösteren bir fotoğrafta yayınlamıştı. Bu, ünlü kişileri korumak üzere uygulanan standart bir onur koruması olarak nitelendirilmişti. Sebep ne olursa olsun Paul bundan hoşlanmamıştı. Dahası Paul kendisini bekleyen gazetecilere bunun Avrupa'da söylediği her şeyi yalanladığını söyleyecekti. Daily Worker gibi gazetelere demeç vermeyi tercih ederdim diyecektir. Bir sonraki pazar Polly Robson 21 yaşındadır. Cornell Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan Merlin Greenberg ile evlenmeyi planlamaktadır ve Bayan Greenberg beyazdır. Bir beyaz ve siyahın evlenmesine tanık olacak bu tören basının ilgisini çekmişti. Gazeteciler aile içinde düzenlenecek olan düğüne katılmak için zor kullandılar. Paul ise oğlunun ve ailesinin özel hayatına yapılan bu saldırıya karşı çıktı ve gazetecilere şunları söyledi. Demokratik basına karşı hiç saygım yok ve içimde kameralarınızı kafanızda parçalamama engel olan bir şey var. Bu evlilik Sovyetler Birliği'nde hiçbir heyecan yaratmazdı. Adı geçen eser. Gazeteciler Paul'un uyarısını dinlemediler ve zorlamaya devam ettiler. Aynı gece Paul, Afrika İlişkileri Konseyi'nin desteklediği bir toplantıya katıldı ve basında oradaydı. Bu gece gezgin Robson, Time yazacaktır, 5 şarkı söyledi ve 90 dakika konuştu. Örnekler. Nokta nokta. Ben Amerika'da doğdum ve yaşadım. Onu sevmek istiyorum. Onun bir tarafını seviyorum. Ama bu sevgi dünyada acı çeken insanlara ya da Sovyet insanına duyduğum derin sevgi gibidir. Ve Amerika'nın kalan yarısına bağlıdır. Bu gerçek Amerika'nın üzerindedir. Adı geçen eser. Paul sözlerini simit yasasını ihlalden yargılanan 11 komünist liderin özgürlük için savaşan cesur yürekler olduklarını ve onların çektiği çilenin kendi çilesi olduğunu söyleyerek devam etti. Paul'e göre bu 11 savunucu özgür bırakılmazsa Amerika sivil özgürlükleri güvence altına alan uygulamalara elveda diyebilirdi. 1949 yazı, beyaz basının Paul'e karşı tutumunda belirli bir değişime sahne oldu. Artık komünizm sempatizanı olarak adlandırılıyordu. Bu tanımlama hiçbir kanıta dayanmayan belirsiz bir ifadeydi. Sovyetler Birliği ve komünizm ile olan bağı yüzünden lekelenmekte olan Paul, bu tanımlama ile güvenilmez addediliyordu. Dahası geliri giderek düşüyordu ve İngiltere turnesinde kazandığı 30 bin dolar olmasa son birkaç yılda açlıktan ölebilirdi. Ebony dergisi, Ekim 1957, Carl T. Raven, Has Paul Robson Betrayed the Negro, sayfa 30-42, sayfa 32. Paul'ün artistik hayatına son verecek olan iftira ve tepkilerin oluşturduğu ilmik çekilmek üzereydi. Soğuk Savaş döneminde Kore'deki iç savaş yüzünden ABD ve SSCB arasındaki gerilim has safhaya ulaşmıştı. Savaş sonrasında Kore, 38. paralelden ikiye bölünmüş, kuzeyi Sovyetlerin desteklediği bir komünist rejim altına girerken, güneyi Amerikan destekli bir cumhuriyete dönüşmüştü. Birbirinin zıttı olan bu iki rejimin bu derece yaklaşması savaş olasılığını da arttırıyordu. Amerika'da hala hükümete olası bir komünist sızma endişesi sürmekteydi. Alger His, 1937-38 arası devlet dokümanlarını Sovyet ajanlarına sızdırmakla suçlanarak mahkemeye çıkmıştı. 11 Komünist Parti üyesinin de davası sürüyordu. Sovyetler Birliği ilk atom bombasını patlattığı zaman ise Soğuk Savaş buz kesmişti. Temmuz sonunda Paul, Komünist Parti'nin barışçı olan ve savaşa karşı duran tek parti olduğunu savundu. Üstelik Sovyetler Birliği'nin artan gücü, dünya çapında kolonilerin özgürlüklerini kazanmalarına hizmet edebilirdi. Paul Robson, Dimdik Ayaktayım, Othello Associates, New York, 1958, sayfa 47. Yeniden baskı, Beacon Press, Boston, 1971, sayfa 32. Amerikalı siyahlar emperyalist bir savaşta yer almamalıydılar. Ama her yerde barış için mücadele etmeliydiler. Kendine özgü sadakati ile Paul şunları ekleyecekti. Bugün Amerika'dayım ve sonuçları ne olursa olsun kendi insanım için savaşacağım. Niyetim burada kalmaktır. The New York Times, 18 Temmuz 1949, sayfa 17. Paul şüphesiz ki Amerika'nın almış olduğu tavır hakkındaki endişesini haklı sebeplere bağlamaya çalışıyordu. Kendi politik fikirlerini ifade etmeye hakkı olan sadık bir vatandaştı. Ama ne zaman ağzını açsa insanlar sinirleniyor ve onu susturmak istiyorlardı. Herhalde Paul'un bu insanlara asla söylemeyi başaramadığı, siyahların sorunlarını tüm dünya işçilerinin sorunları ile bağdaştırıyor olmasıydı. Sadece Sovyetler Birliği'nde aldığı form ile komünizmin onların derdine deva olabileceğine inanıyordu. Sovyet komünistleri kendi uygulamalarının gerçek sosyalizm olduğuna ve diğer versiyonların yanlış değilse de birer yansıma olduğuna inanıyorlardı. Böylece sosyalizm ve komünizm terimleri onlar için birbirinin yerini alabilir nitelikteydi. Sovyetler Birliği'nde komünizm gelecek devlet yapısı olarak görülüyor, şimdiki Sovyet rejimi ise bir ara sistem olarak değerlendiriliyordu. Pol aynı zamanda güneydeki siyahların oy haklarının binlerce kişi tarafından engellendiğini de biliyordu. Doktor Dubois'ın söylediği gibi doğdukları günden öldükleri güne kadar her gün ayrımcılıkla, küçük düşürülmeyle, zalimlikle karşılaşıyordu. Pol için hiçbir şey bu gerçeği değiştiremezdi ve değişim için Amerika'nın isteği en az seviyedeydi. Amerika'nın tek korkusu gerçek ya da hayali, dünyadaki komünist varlık ve onun yayılmasıydı. 1949 yazında Amerika'nın düşüncesi komünistlerin her yerde olduğu idi, hükümette, sınıfta, filmlerde. Sahip oldukları ve sevdikleri her şey komünizm tarafından çalınma tehlikesi altındaydı. Eğer Pol'ün söyledikleri Amerikalı komünistlerin çizgisi ve onların gazetesi olan Daily Worker'ın yazdıklarıyla aynı zamanda dile geldiyse, bu onun varlığının gerçekleşmesi olmalıdır. Ve şunu çok iyi biliyordu ki, düşüncelerdeki benzerlik onu başka bir Paul Robeson yapabilirdi. Ama komünist asla. Ağustos ayında Pol, New York'ta bir dizi konser hazırlığına başladı. Verdiği iki konserde olanlar pek çok kişiyi Nazizmin kendi topraklarına sıçramış olduğuna inandırdı. Ön yargı ve ırksal anlayışsızlık tohumları sadece Güney'in bereketli topraklarında değil, New York yakınlarında Peekskill'de de ekilmişti. Pol önceki yıllarda Peekskill'de oldukça başarılı konserler vermişti. Oysa 1948'de tipik bir tutucu Amerikan grup insanlara konserden uzak durmalarını söylüyordu. Pek çoğu uzak durdu. Ve tam olarak bir yıl sonra Ağustos 1949'da 4. Robeson açık hava konseri yer alacaktı. Sponsoru başsavcının listesinde bulunan Sivil Haklar Konseyi idi. Konser Peekskill'in hemen dışında Cortland sınırındaki bir piknik alanında yapılacaktı. Pol'ün geldiği anons edildiği zaman bir protesto dalgası yayıldı. Protestoculardan biri William Boyle postasının başı olan Vincent Boyle. İsim 2. Dünya Savaşı'nda ölen kardeşinin ismiydi. Olacaktı. Vincent Boyle 24 yaşında genç bir adamdı ve bir elektrikçiydi. Kardeşi savaşta ölmüş ve babası da bu haber üzerine kalp krizi geçirmişti. Mezarları bu piknik alanına yakındı. Vincent Boyle 23 Ağustos'ta Peekskill Evening Star'a bir mektup yazacaktır ve bu mektup Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne göre Cortland'ın planlı şekilde işgaline davetiye çıkaran kasıtlı bir harekettir. Partizan olmayan, ülke çapında sivil hakları çiğnenmiş ya da tehlike altında bulunan grup ve kişileri savunmak için kurulmuş bir birliktir Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği. Yahudiler, Ku Klux Klan gibi demokratik olmayan yollarla baskı altına alınan karşıt azınlıkları savunmuştur. Commentary, Ekim 1950, James Rothery ve Winfred Rauschenbaus, The Lessons of the Peekskill Roads, sayfa 309-323, sayfa 313. Mektupta şunlar yazmaktadır. Bu günler, yöre sakinleri için yapılan bir salgın hastalık ile zor günler olacağı benzer. Şimdi bir başkası geliyor. Paul Robeson ve onun komünist izleyicileri 27 Ağustos'ta burada olacaklar. Bu bir salgın. Çünkü buraya taraftar toplamak için geliyorlar ve sadık Amerikalılar bir şeyler yapmazsa ne yazık ki bazı zayıf insanlar onların yanlış öğretisinin etkisine girecektir. Boyle şiddeti davet etmediğini söylüyordu ama herkes Amerikan lejyonu ile işbirliği yapmalıydı ve onların ne şimdi ne de gelecekte burada hoş karşılanmayacakları kafalarına sokulmalıydı. The Evening Star aynı zamanda Robeson konserinin Rusya'nın ikinci evi olduğunu söyleyen ve demokratik basına hiçbir saygısı bulunmadığını belirtmiş bir adamın yapacağı müzik ve politik konuşmaların kabul edilemez bir karışımı olduğunu yazacaktır. Peekskill sakinleri Robeson konserlerinden cidden sıkılmıştı. Sebebi binlerce insanın New York ve çevresinden çekiyor olmasıydı. Üstelik bölge her yıl yazlıkçılar ile doluyordu. Bolca Yahudi ve biraz da siyahlar gelenler arasındaydı. Çoğu liberal ilerici olan bu insanlar yöre halkınca radikal ya da komünist olarak değerlendiriliyordu. Pol'ün konseri 20.15'te yapılacaktı. Kalabalık saatler öncesinden gelmeye başlamıştı. Anti Robeson, Amerikan lejyonu ve sempatizanları da toplanmaktaydı. Alanın girişine bariyerler kurulmuştu. Konsere girmek isteyenlerden 25 kişilik bir grup, 500 kişilik bir lejyoner grubuyla burun buruna gelmişti. Kalabalık artıyordu. Konsere girmek isteyenler kol kola kenetlendi ve diğerlerini tahrik etmekten sakındılar. Time'ın daha sonra yazdığına göre savunmada olanlar eski bir radikal marş söylemeye başlamıştı. Buradan kımıldamayacağız. Ve aniden tahta sopalar savunma grubunun üzerine doğru dalgalanır. Taşlar ve sopalar fırlatılmaktadır. Time dergisi 5 Eylül 1949 sayfa 15. Lejyoner grup atağa geçer ve konser alanına girer, sahneyi yıkar ve yakabileceği her şeyi ateşe verir. Grup arabaları ters çevirip camlarını kırarken kadın ve çocuklar korku içinde bağırışmakta ve ormana doğru kaçmaktadır. Küçük çaplı başlayan kargaşa herkesi içine alarak büyük bir çatışmaya dönüşür. Paul konsere gelmemesi konusunda uyarılır. Polis olay yerine geldiğinde trafikte uzun kuyruklar oluşmuş ve insanlar hastanelere taşınmaktadır. Lejyoner grup da gecenin karanlığına karışmış ve yok olmuştur. Polis ve FBI hiç kimseyi tutuklamaz. Ertesi gün olay gazetelerde geçiştirilmeye çalışılır. Ancak Westchester sakinleri protestoya başlamıştı bile. Time şöyle yazacaktır. Konserin sponsoru komünist çizgideki Sivil Haklar Kongresi olayı Paul Robeson'ı linç etmeye yönelik bir hareket olarak kınadığını bildirdi. Oysa bu linçten çok yanlış yönlendirilmiş bir yurtseverlik ve anlamsız bir kabadayılık örneğidir. Ve komünist propagandaya Robeson'ın vereceği bir düzine konserden daha fazla yararı olmuştur. Adı geçen eser. Hukuk ve Düzen İçin Yurttaş Komitesi isimli bir komite Westchester'da kamuya yaptığı bir açıklamada konser izleyicilerine saldırarak topluluğun ilericilerini sindirmeyi başarmış olan faşist gangsterlere meydan okuyan başka bir konseri yönetmek üzere Halkın Sanatçıları isimli bir organizasyona çağrıda bulunulmuş olduğunu söyler. Paul, Harlem'de düzenlenen bir protesto toplantısında Peekskill'e tekrar döneceğini belirtir. Döneceği tarih 4 Eylül, saat ise 14 olacaktır. Yer, önceki alanın yakınında olan eski Hollowbrook Şehir Kulübü'dür. Pek çok organizasyon konseri olası bir saldırıya karşı koruyacaklarına söz verir. Westchester Hukuk ve Düzen Komitesi üyeleri vali ile görüşürler ve önceki konserde karışıklığı doğuranlar hakkında özel izleme isterler. Daha sonra CIO Birleşik Kamu İşçileri validen Westchester'da çalışan memurları işten uzaklaştırmasını ister. Açıkça görülen işçi birliklerinin Paul'ün şarkı söyleme hakkının arkasında olduğu idi. The New York Times şunları söyleyecektir. Bay Robeson, diğer özellikleri ne olursa olsun, çağımızın en muhteşem şarkıcısıdır. Biz onun barış içinde bir araya gelmiş olan hangi gruba isterse sanatını uygulama hakkı bulunduğunu savunuyoruz. The New York Times, 29 Ağustos 1949, sayfa 16, başyazı. Ama lejyonerler ve Robeson'a karşı olan diğerleri bunun tam tersini düşünüyordu. Yahudi ve zenci karşıtı virüsler her yerdeydi. Bu gruplar ikinci konser için 3000 kişinin hazır olduğunu ve konser alanının dışında yer alacaklarını söylüyorlardı. Herkes, lejyonerler, Bronx, Harlem ve Westchester'dan liberaller, komünist olmayan ve sadece güzel bir konser izlemeye gelen seyirciler, polis, 4 Eylül'ün belalı geçeceğini biliyordu. Koruma ve gönüllülerden oluşan bir grup Paul ve arkadaşlarını koruyacaktı. Pazar günü öğleden sonra herkes çatışmaya hazırdı. 25 bin kişi Paul'i dinlemeye gelmişti. Amerikan lejyonerler çılgınca çabalarına rağmen binden fazla kişiyi toplayamamıştı. Dar bir vadiye bakan ve izleyicilerin sahneye dönük tribünlerde oturduğu yolda grup geri çekilmek zorunda kaldı. Hareketleri Sing Sing Prison Orkestrası'nın çaldığı trompet ve davullara uymuştu. Ellerinde bayraklar olduğu halde şarkı söylüyorlardı. Komünistleri dışarı atın, kızılları kaçırdık. Aynı zamanda Yahudi ve siyah karşıtı slogan atıyorlardı. Binlerce izleyici konser alanını doldururken lejyonerler onlara bağırıyordu. Geçiş yolunda bir hat oluşturmuşlardı. Paul'u taşıyan araç bu kalabalığa yaklaştı ve aralarına girdi. Korumalar eşliğinde Paul konser alanına ulaşmıştı. Sahne almadan önce bir önceki saldırıda hırpalanmış olan Sylvia Kahn ve folk şarkıları söyleyen Pete Seeger gibi isimler küçük bir program yaptılar. Paul mikrofonu aldığı zaman arka sıralardan başlayarak önlere ulaşan bir tezahürat göz alıcı bir alkışa dönüşür. Sahne bir ağacın altına kurulmuştur. Paul korumalarca çevrelenmiştir ve eli kulağında duruşu karakteristiktir. Başının üzerinde onu yere düşürmek için beliren helikopter bile Paul'u engelleyemez. Şarkı başlar ve Paul'ün gür sesi vadiyi doldurur. İsrail Mısır'a katılırsa benim insanıma izin ver, gitsin. Baskı çok fazla, dayanamazlar. Benim insanıma izin ver, gitsin. Yürü Musa, Mısır'a iner yol. Firavun'u selamla. Benim insanıma izin ver, gitsin. İzleyiciler Pol'ün lejyonerlerin gürültüsünü bastırabilmesini coşkuyla alkışladılar ve bu vurucu şekilde devam etti. Özellikle Old Man River söylenirken. Program 1,5 saat daha devam etti. Pol günün nasıl biteceği ya da güneş batarken nasıl bir vahşet yaşanabileceği konusunda endişe taşıyordu. Şarkısını söylerken siyah gözleri sürekli izleyenlerin üzerindeydi ve dudaklarından küçük bir gülümseme geçti. Büyük kalabalık dikkatle Pol'ü dinliyordu. Birçoğu vermiş oldukları mücadele ile tanınan kişilerdi. 11 Komünist Parti üyesinin davasında yer almış olan avukat Benjamin Davis ve New York Komünist Parti önde gelenlerinden Robert Thompson oradaydı. Daha sonra Doktor Dubois ile evlenecek olan yazar Shirley Graham oradaydı. Yüzlerce birlik lideri ve binlerce işçi oradaydı. Konser 16.30'da bitti ve lejyonerler Pol'ü engellemeyi başaramadılar. Bunun üzerine izleyicilere yöneldiler. Dar çıkış yolunu tutmuşlardı. Polisin engel olması ile içeri giremediler ama dışarıya çıkanlara taş ve sopalarla saldırdılar. Pek çok kişiyi hırpaladılar ve arabaları tahrip ettiler. Konseri terk etmeye çalışan bir gazeteci şunları anlatacaktır. Ted Tinsley'in arabasındaydım. Karısı ve 1 yaşındaki bebekleri de bizimleydi. Araba o bilinen saldırıya uğradı. Hepimizi şaşkına çeviren 5 darbe aldık. Kırılan cam bebeğin yüzünü kanatmıştı ve hastaneye ulaştığımızda pek çok arabanın aynı saldırıya uğramış olduğunu gördük. O sırada konser alanı boşalmaya devam ediyordu. Daily Worker, 5 Eylül 1949, sayfa 9. Saldırgan gruplar kilometrelerce uzanıyordu ve bir saldırıdan kurtulan arabalar diğerine yakalanıyordu. New York Daily News muhabirlerinden biri, 1. Dünya Savaşı'na katılmış ilk siyah pilot olan Eugene Ballard'ın bir polis, asker ve şerif tarafından tartaklanırken fotoğrafını çekmişti. New York Age'de yazan bir siyah gazeteci şunları yazacaktır. Hala yeni açılmış yaralardan fışkıran kanın ve cam, şişe, taş ve sopalardan yolcularını kaçırmaya çalışan araba ve otobüslerin egzoz gazlarının mide bulandıran kokusunu duyuyorum. Mary Seton, Paul Robson, Dennis Dobson, Londra 1958, sayfa 213. Motor sesleri, insan çığlıkları, havada uçuşan taş ve sopalarla yaşanan kaos, Amerika'nın en kötü yorumuydu. Bu olaylardan çok uzakta, güneyli ırkçılar komünizmi ve siyah kahraman Robson'ı protesto eden gösterilerde haçları ve polin maketini yaktılar. The Peekskill Riot hemen ün kazandı ve dünyanın her yerinde fotoğrafları görüntülendi. Hakkında çok yazıldı. Pek çok makale, bütün olaylara komünistlerin yol açtığını yazarak bu vahşeti ve ırkçı saldırıyı göz ardı etmeye çalıştı. Konuşma ve toplanma özgürlüğüne inançlarını elden bırakmayan ve bu yolda hayatlarını tehlikeye atan konser izleyicileri de kışkırtıcı kızıllar olarak nitelendirildi. Hala derin endişenin sesi duyuluyordu. The Christian Century o ayki sayısında Peekskill Shadow isimli bir makale yayınlar. O gece taş atmış olanların henüz 20'li yaşlarına gelmemiş gençler olduğunu yazar. Demokrasi nedir? Demokrasi pek çok şeydir ve bir azınlığın barış içinde bir araya gelmesi, görüşlerini dile getirmesi hakkına saygı ve disiplin de bunların içindedir. Pol, Peekskill'de yaşadıklarından oldukça sarsılmıştı. Olaylardan sonra verdiği röportajda gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Tanık olduğu nefret dehşetti. Ve kendisini dinlemeye gelme cesaretini göstermiş binlerce kişiye de şükran borçluydu. Muhtemelen sesinin gücü bu kargaşa döneminde ülkesine vermeyi umduğu her şeydi ve elinden şarkı söyleme hakkını dahi almaya çalışan insanlar vardı. Ama Pol söylemeye devam edecekti. Ne zaman insanlar sesimi duymak istese barışa, özgürlüğe ve hayata söyleyeceğim. Howard Fest, Peekskill, USA, New York, Medeni Haklar Kongresi 1951. Pol kendisine karşı kopartılan patırtıdan yorgundu ve her ne kadar sesini kendisinin ve insanının özgürlüğü için kullansa da buna ulaşmaktan uzak görünüyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 133.